Merhaba, ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Rus oyun ve öykü yazarı Anton Çehov'un tam 3 hikayesini paylaşacağım. Bu 3 hikayede hem birbirinden güzel olacak hem de birbirinden ilginç olacak. Öyleyse hemen ilk hikayemiz Memurun Ölümü ile başlayalım. Memur Ivan Dimitriç Çerviakov bir gece ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş, dürbünle Korneville çanlarını seyrediyordu. Çerviakov seyrediyor, mutluluğun en yükseklerine ulaştığını hissediyordu. Ve ansızın birdenbire, hikayelerde bu derken birdenbirelere sık sık rastlanır, yazarların hakları var, hayat beklenmedik şeylerle o kadar dolu ki, derken birdenbire yüzü iyice buruştu. Gözleri kaydı ve nefesi kesildi. Dürbünü gözünden ayırdı. Dürbünü biraz gözünden ayırdı, yere doğru eğildi ve
"Hapşı!"
diye hapşuruverdi. Sizin de duyduğunuz üzere hapşırık hiçbir zaman, hiçbir yerde yasaklanmamıştır. Köylüler de hapşırır, emniyet amirleri de hapşırır, hatta bazen müşavirlerin bile hapşırdığı olur. Herkes hapşırır. Çerviakov hiç de bozulmadı, mendiliyle ağzını burnunu sildi, nazik bir insan gibi kimseyi rahatsız edip etmediğini anlamak için etrafına bakındı. Ve o anda kendisini mahcup hissetmeye başladı. Önünde birinci sıra koltuklardan birinde oturmakta olan yaşlı bir zatın dazlak kafasını, ensesini eldiveniyle dikkatle silmekte olduğunu gördü. Adamın belli belirsiz bir şeyler mırıldandığını duydu. Çerviakov, ihtiyarın Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan sivil generallerden Brizyalov olduğunu tanımakta gecikmedi. ''Adamın üstünü başını berbat ettim.'' diye düşündü. ''Gerçi benim amirim değil, yabancı ama ne de olsa hoş bir şey değil. Özür dilesem iyi olacak.'' Çerviakov öksürdü, gövdesini biraz ileri doğru çıkardı, generalin kulağına ''Affedersiniz efendim.'' diye fısıldadı. ''Üstünüzü başınızı berbat ettim, istemeyerek oldu.''
''Zararı yok, zararı yok.''
''Allah rızası için af buyurun ama ben böyle olmasını istemezdim.''
''Fakat oturunuz, rica ederim. Bırakın da ben dinleyeyim.''
Çerviakov utandı, alık alık sırıttı, sahneye bakmaya başladı. Tiyatroyu seyrediyordu ama zevk almıyordu. İçini bir kurt kemirmeye başlamıştı. Perde arasında biri Calov'a yaklaştı, yanı başından yürüdü, ürkekliğini yenerek mırıldandı. ''Efendimiz, üstünüzü başınızı berbat ettim. Af buyurun. Halbuki ben hiç de böyle olmasını istemezdim.''
General, ''Yeter artık canım, ben onu unutmuştum bile. Halbuki siz boyuna tekrarlayıp duruyorsunuz.''
diye söylendi. Alt dudağını da hızlı hızlı oynatmaya başladı. Çerviakov şüpheli şüpheli generale bakarak, ''Unutmuş ama gözleri hain hain bakıyor. Konuşmak bile istemiyor.'' diye düşündü. Bunun bir tabiat kanunu olduğunu kendisine anlatmalıydım. Yoksa herif tükürmek istediğimi sanabilir. Şimdi sanmasa bile sonra zannedebilir. Çerviakov evine gelince ettiği kabalığı karısına anlattı. Karısı görünüşe göre olup biteni pek de umursamamıştı. Ancak korktu ama biri Calov'un bir yabancı olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı. ''Neyse sen yine gidip ondan özür dile.'' dedi. ''Sosyete hayatında nasıl hareket edileceğini bilmediğini zannedebilir.''
''Bütün mesele işte bu ya. Ben özür diledim ama o biraz tuhaf davrandı. Akla yakın bir tek söz bile söylemedi. Hoş, konuşmaya da vakti yoktu ya.''
Ertesi gün Çerviakov yeni üniformasını giydi, tıraş oldu, meseleyi Brizyalov'a anlatmaya gitti. Brizyalov'un bekleme odasına girince orada birçok ricacının dertlerini dinlemeye başlamış olan Brizyalov'u gördü. General birkaç ricacının derdini dinledikten sonra gözlerini Çerviakov'a kaldırdı. Memur, ''Dün gece Arkadi'de'' diye anlatmaya başladı. ''Eğer hatırlarsanız efendim, aksırmış ve istemeyerek üstünüzü başınızı berbat etmiştim. Sizden af.'' Sivil general, ''Ne saçma şey, aman yarabbi'' diye mırıldandı ve bir başka ziyaretçiye dönerek, ''Siz ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Çerviakov sarararak, ''Konuşmak istemiyor.'' diye düşündü. ''Demek ki kızıyor. Hayır, bunu böyle bırakmamalıyım, onu anlatmalıyım.'' Sivil general son ricacı ile konuşmasını bitirip çalışma odasına yürüyünce Çerviakov da arkasından yürüdü. "Efendimiz," diye mırıldandı. "Efendimizi rahatsız etmek cesaretinde bulunuyorsam bu sadece içimdeki pişmanlık duygusundan ileri geliyor. Siz de bilirsiniz ki efendimiz, isteyerek yapmadım."
Sivil general ağlamaklı suratını astı, elini sallayarak ''Fakat efendim siz benimle düpedüz alay ediyorsunuz.'' dedi. Kapının arkasında kayboldu. Çervyakov evine giderken şöyle düşündü. ''Bunda hiçbir alay yok. Bir türlü anlamıyor. Bir de general olacak. Öyleyse artık ben de bu palavracıdan af filan dilemem. Canı cehenneme. Ona bir mektup yazarım ama bir daha gelmem. Vallahi de billahi de gelmem.'' Çervyakov evine giderken böyle düşünüyordu. Generale mektup yazmadı. Düşündü, taşındı ama bu mektubu bir türlü toparlayıp yazamadı. Ertesi gün kendisinin gidip işi anlatması lazım geldiğine karar verdi. General, sorgu dolu gözlerini ona diktiği zaman Çervyakov, ''Dün efendimizi buyurduğunuz gibi alay etmek için rahatsız etmeye gelmemiştim. Aksırırken üstünüzü başınızı berbat ettiğim için özür dilemeye gelmiştim. Alay etmek benim ne haddime? Bizler alay etmeye kalkarsak o zaman efendime söyleyeyim, insanlara saygı kalır mı?'' Mosmor kesilen, tir tir titreyen general birdenbire ''Defol!'' diye bağırdı. Dehşetinden kireç gibi olan Çerçeyakov bir fısıltı halinde ''Ne buyurdunuz?'' diye sordu. General ayaklarını yere vurarak ''Defol!'' diye tekrarladı. Çerçeyakov'un içinde bir şeyler koptu. Hiçbir şeyi düşünmeden şaşkın ve üzgün biçimde geri geri kapıya doğru gitti, sokağa çıktı ve yürümeye başladı. Bir makine gibi evine gelince üniformasını çıkarmadan kanepeye uzandı ve öldü. Baba. Doğrusu biraz içtim. Kusura bakma. Geçerken bir tezgah başı yapayım dedim. Hava sıcak da iki küçük şişe yuvarladım. Ne yapalım? Kardeş, hava çok sıcak. İhtiyar Musatov cebinden bir bez parçası çıkardı. Tıraşlı, görmüş geçirmiş yüzünü sildi. Oğluna bakmadan sözlerine devam etti. Kuzucuğum, sana bir dakikalığına geldim. Pek önemli bir iş için. Kusura bakma, belki seni rahatsız ediyorum. Salıya kadar bana 10 ruble verebilir misin? Anlıyorsun tabii. Dün işte ev kirası verilecekti de. Para da yok. Dişimi sökseler yok. Yok. Genç Musatov bir söz söylemeden dışarıya çıktı, kapının arkasında yazlık evinin sahibiyle, evde beraber oturdukları meslek arkadaşlarıyla bir şeyler fısıldaştı. 3 dakika sonra döndü. Gene bir şey söylemeden babasına 10 rublelik bir kağıt uzattı. İhtiyar Musatov kağıda bakmadan kayıtsızca cebine soktu. ''Mersi'' dedi. ''Nasılsın bakalım? Çoktan beri görüşemedik.'' ''Evet, çok oluyor baba. Ta Paskalya'dan beri.'' ''Ben 4-5 defa sana gelmeye niyetlendim ama bir türlü vaktim olmadı. İşim başımdan aşkın. Hoş söylediklerim de doğru değil ya. Boyuna yalan söylüyorum. Sen bana inanma Borinka. Salı günü 10 rubleyi veririm dedim ya. İnanma. Tek bir sözüme bile inanma. Hiçbir işim yok. Yalnız haylazlık, sarhoşluk. Sonra bu kılıkla sokağa çıkmak da ayıp oluyor. Sen Borinka, beni affet. 2-3 defa küçük kızı gönderip senden para istedim. Acıklı mektuplara inanma, hep yalan söylüyorum. Seni soymaktan da sıkılmıyor değilim kuzucum. Biliyorum, sen de iki ucunu bir araya zor getiriyor. Zeytin ekmek yiyorsun ama şu yüzsüzlüğümle ne yapayım? Öyle yüzsüzüm ki eşim benzerim yoktur. Affet beni Borinka. Sana gerçeği apaçık söylüyorum çünkü şu melek yüzüne içim sızlamadan bakamıyorum. Bir dakika sessizlik içinde geçti. İhtiyar derin derin göğüs geçirdi. Sonra... ''Bana bir bira ikram etsene kuzum.'' dedi. Oğlu dışarıya çıktı. Kapı arkasında tekrar fısıldaşmalar işitildi. Biraz sonra birayı getirdikleri zaman ihtiyar şişeyi görünce canlandı, edasını tamamıyla değiştirdi. Gözlerini fal taşı gibi açarak ''Demin yarışlara gitmiştim.'' dedi. ''Üç kişiydik. Şustra üzerine 3 ruble koyduk. Allah'a şükür şu şustraya. 1 rubleye 32 ruble verdi. Ne yapayım kardeşim, yarışta oynamadan edemem.'' Hem de kibarca bir zevktir. Bizim hatuncuk yarışlara her gidişimde bana adam akıllı çıkışır ama yine giderim. Ne yapayım? Heves işte bu. Sarı saçlı, süzgün yüzlü genç adam Boris bir köşeden öbürüne sessizce gidip geliyor, hiçbir kelime söylemeden dinliyordu. İhtiyar öksürmek için konuşmasını kesince ona yaklaştı ve dedi ki, ''Geçenlerde babacığım bir çift fotini almıştım. Bana biraz dar geliyor. Sen almaz mısın?'' ''Ucuza veririm.'' İhtiyar yüzünü buruşturarak Olur dedi. Yalnız aynı fiyatı olsun. Hiç indirme. Kabul etmem. Pekala. Sana veresiye veririm. Oğlu yatağın altına girdi. Oradan yeni fotinlerini çıkardı. Babası hantal, kahverengi, kendisinin olmadığı belli olan çizmelerini çıkardı, yeni fotinleri giymeye başladı. Tamam tamam geliyor, kabul, bende kalsın. Salı günü emekli maaşımı alınca sana parasını gönderirim. Sonra birdenbire gene ağlamaklı haliyle, yalan söylüyorum, at yarışları da emekli maaşı da yalan. Sen de beni aldatıyorsun Borinka. Senin cömert siyasetini anlıyorum, beyninin içini okuyorum. Fotinler dar gelmiş, kalbin geniş de ondan. Ah Borya, Borya, her şeyi anlıyorum, her şeyi görüyorum. Adamın oğlu konuşmayı değiştirmek için, siz yeni daireye taşındınız mı diye sordu. Evet kardeş, taşındık. Her ay taşınıyoruz ya. Hatunun huyu böyle. Bir yerde fazla dayanamaz, kalamaz. İlla bir yere taşınması lazım. Bir defa eski evinize gittim. Sizi sayfiyeye çağırmak istedim. Sıhhatiniz için biraz temiz havada yaşamak herhalde fena olmaz. İhtiyar elini sallayarak, olmaz dedi. Hatun bırakmaz. E kendim de istemem ya. 100 defa beni bu çukurdan çıkarmaya çalıştınız. Ben de çalıştım ama boşuna. Bırakın artık. Bu çukurda geberip gideyim. İşte burada seninle oturuyorum. Senin melek yüzüne bakıyorum ama yine de bir şey beni eve, o uçuruma doğru çekiyor. Alın yazın böyleymiş demek. Hamam böceğini zorla gül fidanına götüremezsin ya. Hayır kardeş, olmaz. Eh, gitme zamanı da geldi. Hava kararıyor artık. Durun durun, ben sizi geçireyim. Benim de şehre gitmem lazım. İhtiyarla genç paltolarını giyip dışarıya çıktılar. Biraz sonra araba yola koyulduğu zaman hava iyice kararmıştı. Pencerelerde ışıklar görünüyordu. Baba, dolandırdım seni Bornika diye mırıldanıyordu. Zavallı, zavallı çocuklar. İnsanın böyle bir babası olması herhalde büyük bir felakettir. Yüzünü görünce yalan söyleyemiyorum. Affet beni. Allah'ım şu yüzsüzlüğüm nereye kadar varacak böyle? Şu halimle seni utandırıyorum. Kardeşlerini de seni de soyuyorum. Ama dün beni bir görseydin Borinka, senden gizleyecek değilim ya. Dün bizim hatuna konu komşu ıvır zıvır geldi. Onlarla beraber içtim. Çocuklarımı adam akıllı veriştirdim. Sövdüm, saydım, beni bıraktılar diye ağladım. Bir takım sarhoş kadınları kendimi acındırmak istedim. Kendimi zavallı bir baba gibi göstermek istedim. İşte adetim böyle. Kusurlarımı gizlemek isteyince bütün kabahati masum çocuklarıma yüklüyorum. Ama Borinka, sana yalan söyleyemem. Senden bir şey saklayamam. Sözde yukarıdan alacaktım. Seni görünce uysallığını, iyi kalpliliğini görünce... işte bak dilim tutuldu. Görüyorsun ya. İçim, kalbim birdenbire değişiverdi. Neyse babacığım, bırak bunları da başka bir şeyden söz açalım. Allah'ım ne çocuklarım var. Allah bana lütfetti, ne çocuklar verdi. Böyle çocukları benim gibi serseri değil, kalbi olan, duyguları olan bir insana vermeliydi. Ben onlara layık değilim. İhtiyar tepesi düğmeli kasketini eline aldı, birkaç istavroz çıkardı. Sonra ah çekip sanki dini tasvirler arıyormuş gibi etrafına bakınarak Allah'a çok şükür dedi. Mükemmel. Eşi bulunmaz çocuklar, 3 oğlum var, birbirinden iyi. Hiçbiri ağzına içki koymaz, ağırbaşlı, işten anlayan, kafası basan çocuklar. Arabacı, bilsen ne kafalı çocuklardır. Şu Grigori yok mu? Öyle bir zekası vardır ki 10 kişiye yeter. Öyle bir konuşur ki avukatlar alt etsin yanında. Fransızca da konuşur ha, Almanca bile konuşur. İnsan duyunca böyle dinlemekten kendini alamaz. Çocuklarım, benim olduğunuza inanamıyorum. Sen Borinka, çok çilekeş evlatsın. Seni batırıyorum, batırmaya da devam edeceğim. Bana boyuna para veriyorsun. Hem de hiçbir şeye yaramadığını bile bile. Demin sana merhamet dileyen bir mektup gönderdim. Hastalığımdan dem vurdum. Düpedüz yalan söyledim. Senden rom içmek için para istedim. Sen de yok deyip de beni kırmaktan çekindiğin için boyuna veriyorsun. Bütün bunları biliyorum, farkındayım. E Grisha da çilekeşin biri. Perşembe günü kardeş dairesine gittim. Sarhoştum, üstüm başım kirliydi. Elbiselerim yırtık pırtıktı. Meyhane gibi vodka kokuyordum. Bir takım kabaca sözlerle doğru masasına yaklaştım. Oysa ki etrafında arkadaşları, müdürü, arzuhalcileri vardı. Ona bütün hayatı boyunca temizleyemeyeceği bir leke sürdüm. Oysa hiç utanmadı. Yalnız biraz sarardı ama sonra gülümsedi. Hiçbir şey olmamış gibi bana yaklaştı. Hatta beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Sonra evime kadar getirdi. Ağzını açıp bir tek söz söylemedi, sızlanmadı. Onu senden fazla soyuyorum. Ya kardeşin Şasa'ya ne dersin? O da çilekeş. Bilirsin, asil bir aileden bir albay kızıyla evlendi. Çeyizi de var. Benimle pek ilgilenmemesi de lazım ama hiç de öyle değildi. Kardeş, evlenir evlenmez nikahtan sonra genç karısıyla beraber ilk önce beni ziyaret ettiler. Şu oturduğum çukurda. Vallahi. İhtiyar ağlar gibi bir hal aldı, sonra hemen güldü. O anda da sanki mahsus yapıyormuşuz gibi kıvasla rendelenmiş turp yiyorduk, balık kızartmıştık. Evde öyle bir koku vardı ki şeytana bile fenalık gelirdi. İçmiş bir yana uzanmıştım, karım yüzü kıpkırmızı gençleri karşılamaya çıktı. Sözün kısası, rezalet, tam bir rezalet ve selam. Şasa gene her şeyi hoş gördü. Boris, evet bizim Şasa iyi adamdır dedi. Fevkalade iyi adam. Hepiniz altın gibi çocuklarsınız. E sen de, Şasa da, Sonya da. Hepinize neler çektirmiyorum. Ben yüzünüzü kızartıyorum, üzüyorum, soyuyorum sizi. Şimdiye kadar sizden bir tek şikayet sözü duymadım. Bana hiçbir zaman fena bir gözle bakmadınız. İyi baba olsaydım, neyse ama işte o bende ne gezer. Siz benden kötülükten başka bir şey görmediniz. Ben kötü, ahlaksız bir adam. Şimdi Allah'a şükür yatıştım. Artık kendime güvenim kalmadı. Halbuki eskiden siz küçükken kendime müthiş güvenirdim. O zaman ne yapsam, ne söylesem hep bana öylesi lazımmış gibi gelirdi. Kimi zaman geceleri kulüpten eve dönerdim. Sarhoş halimle hemen huysuzluğa başlardım. Rahmetli annene fazla masraf ediyorsun diye çıkışırdım. Bütün gece dır dır dır dır dır başının etini yerdim. Hem de böyle yapmak lazımmış gibi düşünürdüm. Kimi zaman sabahları siz kalkıp okula giderdiniz, ben de ona hala söylenmeye devam ederdim. Nur içinde yatsın, çok çektirdim o zavallıya. Okuldan döndüğünüzde ben uykuda oluyordum. Siz de ben kalkmadan yemeğe oturmaya cesaret edemezdiniz. Yemek de tekrar aynı terane başlardı. E hatırlarsınız herhalde. Allah kimseye böyle bir baba vermesin. Allah beni büyüklüğünüz belli olsun diye size baba olarak gönderdi. İşte böyledir. Öyleyse çocuklar, sonuna kadar dayanın ha. Babanı say, çok yaşarsın derler. Belki de gösterdiğiniz büyüklük için Allah size uzun ömür verir. Arabacı, dur! İhtiyar arabadan atladı, gene bir ayaküstü meyhanesine daldı. Yarım saat sonra geri döndü. Sarhoş bir çığlık attı. Yine oğlunun yanına oturdu. Sonya nerede? Diye sordu. Hala yatılı okulda mı? Hayır, Mayıs'ta bitirdi. Şimdi Şasa'nın kaynanasının yanında oturuyor. İhtiyar, Allah Allah diye şaşakaldı. Yaman kız, demek abilerine benzemiş. Borinka, annesi yok ki evlensin. Dinle Borinka, o nasıl yaşadığımı biliyor mu? Ha, biliyor mu? Boris hiç karşılık vermedi. 5 dakika kadar derin bir sessizlikle geçti. İhtiyar birdenbire ağlamaya başladı. Küçük bez parçasıyla gözlerini sildi. Severdim onu Borinka dedi. Severim biricik kızım. İhtiyarlıkta insanı en iyi avutacak kızdır. Onu bir görebilsem. Olur mu dersin Borinka? Görebilir miyim? Tabii, istediğiniz zaman. Sahi mi? Bir şey demez mi acaba? Yok canım, görüşmek için kendisi sizi aramıştı. Doğru mu söylüyorsun? Ama ne çocuklar, işitiyor musun arabacı? Borinka ne olur bu işi ayarla. O artık bir matmazeldir, delikatestir, konsomedir. Ben de bu kötü kılığımla kendimi ona göstermek istemem. Biz Borinka bu işi şöyle ayarlayalım, 3 gün kadar içkiden el çekelim. Şu melun sarhoş yüzün biraz kendine gelsin. Sonra sana gelirim. Sen de bir zaman için elbiselerinden birini bana verirsin, tıraş olurum, saçlarımı kestiririm. Sonra sen gider onu kendi evine getirirsin. Olmaz mı? Hay hay. Arabacı, dur! İhtiyar tekrar arabadan atladı, meyhaneye koştu. Boris'le beraber eve gelinceye kadar böylece 1-2 defa daha arabadan atladı. Boris onu hep sessiz sessiz, sabırla beklemeye devam etti. İhtiyar arabayı savdıktan sonra uzun pis bir sokaktan hatununun evine doğru giderken müthiş utanmış, kabahatli bir yüz takınmıştı. Sıkılgan bir tavırla homurdandı. Dudaklarını diliyle ıslatarak rica eder gibi, ''Borinka'' dedi, ''şayet hatun ileri geri söylenirse sen hiç aldırış etme. Elden geldiği kadar iyi davran. O cahildir, küstahtır ama yine de iyi kadındır. Göğsünde iyi, sıcak bir kalp çarpar.'' Uzun avluya geçtiler. Boris karanlık bir sofa gördü. Kapı gıcırdadı. Mutfak kokusu semaver dumanları geldi. Bir takım keskin sesler işitildi. Sofadan mutfağa geçerken Boris sadece koyu bir duman, üstüne çamaşır asılı bir ip, deliklerden kıvılcım saçan bir semaver borusu gördü. İhtiyar, mutfağa yakın olduğu için havası pek bozulmuş alçak tavanlı küçük bir odaya eğilerek girerken ''İşte hücrem'' dedi. İçeride masa başında üç kadın oturmuş kahvaltı ediyorlardı. Misafiri görünce birbirine bakıştılar, yemeği kestiler. Herhalde ihtiyarın karısı olan bir kadın sert sert buldun mu bakalım?'' dedi.
''Buldum. Boris lütfen otur. Ya delikanlı bizde işler basittir. Biz böyle basitlik içinde yaşarız.''
Anlaşılmaz hareketlerle didinip duruyordu. Hem oğlundan sıkılıyor hem de kadınların yanında her zamanki gibi yüksekten atmak, kendini zavallı, bırakılmış bir baba gibi göstermek istiyordu.
''Evet kardeş, işte böyle basit, gösterişsiz yaşarız. Biz delikanlı, basit insanlarız. Sizin gibi göz boyamayı sevmeyiz. Ya, biraz vodka içelim mi?''
Kadınlardan biri bir yabancı yanında içmekten utanıyordu, içini çekti, dedi ki, ''Ben de mantarla biraz içerim ama ne mantar? İnsan içmeden duramaz. İvan Gerasimovic, beyefendiye de ikram edin. Belki içerler.'' Sonuncu kelimeyi kadın ''Eçirler'' şeklinde söylemişti. İhtiyar oğluna bakmadan ''İçsenize delikanlı'' dedi. ''Bizde kardeş şarap, likör bulunmaz. Biz böyle basit yaşarız işte.''
Hatun içini çekti. ''Evimizden hoşlanmazlar tabii'' dedi.
''Yok canım yok, içer.''
Boris babasının incitmemek için kadehi aldı, sessizce içti. Semaver geldiği zaman da süzgün yüzüyle ihtiyara yaranmak için o berbat çaydan iki bardak içti. Hatunun bu dünyada ana babalarını bırakan dinsiz, katı yürekli çocuklar konusu üzerindeki iğneli konuşmasını sessizce dinliyordu. Kafayı bulmuş olan ihtiyar her zamanki coşkun sarhoşluk haline girerek ''Biliyorum, şimdi neler düşünüyorsun?'' diyordu. ''Benim düşkün, zavallı, kirli bir adam olduğumu düşünüyorsun. Bana gelince delikanlı, şu yaşadığım sade hayat senin hayatından çok daha normaldir. Hiç kimseye ihtiyacım yok benim ve kimsenin önünde alçalmak niyetinde de değilim. Bana acıyarak bakan çocuklara müthiş kızarım.'' Çaydan sonra tuzlu balığı kızartıp üzerine kıyılmış soğan serperken öyle duygulandı ki gözleri yaşardı. Tekrar yarışlardan, kazançlardan, dün 16 ruble verdiği bir hasır Panama şapkadan konuşmaya başladı. Tuzlu balığa, içkiye duyduğu aynı iştahla yalan söylüyordu. Oğlu sessiz sessiz bir saat boyunca oturdu. Sonra gitmek için ayağa kalktı, ihtiyar ona yüksekten bakarak ''Sizi daha fazla tutmak istemem.'' dedi. ''İstediğiniz gibi yaşamıyorsam kusura bakmayın delikanlı.'' Şöyle bir kabardı, böbürlene böbürlene pufladı, kadınlara göz attı. Oğlunu sofaya kadar götürerek ''Güle güle beyefendi'' dedi. ''Atande.'' Karanlık sofadaysa birdenbire yüzünü oğlunun yüzüne dayadı, hıçkırmaya başladı. Sonyacığı bir görsem diye mırıldandı. ''Bu işi ayarla, Borinka, kuzucum. Tıraş olur, elbisemi giyerim, yüzüme bir ciddilik veririm. Onun yanında sessizce dururum, vallahi hiç sesimi çıkarmam.'' Ardından kadın sesleri gelen kapıya ürkek ürkek baktı. Hıçkırıklarını kesti, yüksek sesle ''Güle güle beyefendi'' dedi. ''Atande.''
Anyuta.
Lisbon Oteli'nin en ucuz odasında tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Stepan Klochkov bir köşeden öbürüne gidip geliyor, dersini habire ezberliyor. Sürekli sıkı bir şekilde çalışmaktan dolayı ağzı kurumuş, alnında boncuk boncuk ter damlaları birikmeye başlamıştı. Kenarları buzlarla süslü pencere önünde arkalıksız bir sandalye metresi Anyuta oturuyordu. Anyuta, ufak tefek, zayıf, sarışın, 25 yaşlarında, yüzü pek solgun, uysal bakışlı, gri gözlü bir kızdı. Sırtını kamburlaştırarak kırmızı iplikle bir erkek gömleğinin yakasını işliyordu.
İşi biraz aceleydi. Koridordaki saat kısık sesiyle öğleden sonra ikiye vurmuştu. Halbuki o hala ortalığı toplamış değildi. Buruşuk battaniye, öteye bereye atılmış yastıklar, elbiseler, içinde çerçöp yüzen sabunlu suyla dolu büyük pis bir tas, yerde süprüntüler. Her şey sanki mahsus karıştırılmış, buruşturulmuş gibi yığın halinde ortada öylece duruyordu. Kloçkov, sağ ciğer 3 bölümdür diye dersini ezberliyordu. Sınırları, üst bölümü göğsün ön tarafında, 4. 5. kaburga kemiklerine kadar arkada spina scapulae'ye bakar. Kloçkov şimdi okuduğunu hayal etmeye çalışarak gözlerini tavana kaldırdı. Yerlerini iyice gözünde canlandıramadığı için yeleğinin üzerinden üst kaburga kemiklerini yakalamaya başladı. Bu kemikler piyano tuşlarına benzer. Hesabı şaşırmamak için mutlaka alışmak lazım. İskelet üzerinde, ayrıca da canlı bir insan üzerinde bu işi incelemeli. Baksana Anuta, hele gel biraz, yerini bulalım. Anuta işlemeyi bıraktı, bluzunu çıkardı. Ayakta dimdik durdu. Kloçkov karşısına oturdu, kaşlarını çattı, göğüs kemiklerini saymaya başladı. İlk kaburga bulunamıyor. Köprücük kemiğinin arkasında. Şu ikinci kaburga olacak. Bu üçüncü, bu da dördüncü. Güzel. Niye böyle ürperiyorsun? Parmaklarını soğuk da. Bir şey olmaz canım, ölecek değilsin ya, kımıldamadan dur işte. Demek bu üçüncü kaburga, bu da dördüncü. Pek zayıf görünüyorsun ama kemiklerin zor ele geliyor. Bu ikinci, bu üçüncü. Hayır, karıştırıyor insan, açıkça gözünde canlandıramıyor. Kemikleri çizmek lazım. Kömür nerede kömür? Kloçkov kömür parçasını aldı, Anuta'nın göğsünün üzerindeki kemiklerin hizasına birkaç paralel çizgi çizdi. Mükemmel. Şimdi her şey gözümün önünde. Artık vurmakla muayene edebilirim. Hadi kalk bakalım. Anuta ayağa kalktı, çenesini kaldırdı. Kloçkov muayeneye başladı. Bu işe öylesine daldı ki Anuta'nın soğuktan mosmor kesilen dudaklarını, burnunu, parmaklarını bile fark etmiyordu. Anuta tir tir titriyor ama bir yandan da tıp öğrencisi onun titrediğini görünce kömürle çizgi çizip parmağıyla vurmayı bırakır, bundan dolayı belki de sınavı iyi veremez diye korkuyordu. Kloçkov vurmayı bırakarak, ''Şimdi her şeyi açıkça anlayabiliyorum.'' dedi. ''Sen şöyle otur da kömür silinmesin, ben de biraz daha ezber yapayım.'' Tıp öğrencisi tekrar odada dolaşmaya, ezberlemeye koyuldu. Anuta göğsündeki siyah çizgilerle tıpkı dövmelenmiş vahşileri andırıyordu. Soğuktan büzülmüş oturuyor ve düşünüyordu. O zaten pek az konuşur, hep susar ve boyuna düşünürdü. Otel odalarında 6-7 yıldır sürtmüş, Kloçkov gibi 5 kişi tanımıştı. Bugün hepsi de eğitimlerini bitirmişler, adam olmuşlardı. Sonra kibar insanlara yakışır bir şekilde onu çoktan unutmuşlardı. Biri Paris'te oturuyordu, ikisi doktor olmuştu, dördüncüsü ressamdı, hatta beşincisi ise söylediklerine göre profesör olmuştu. Kloçkov 6.'ydı. Yakında o da üniversiteyi bitirir, adam olurdu. Şüphesiz geleceği parlaktı, herhalde büyük bir adam olur. Ama bugünkü hali berbat mı berbat, tütünü, çayı yok, şekerse yalnız 4 parça kalmış. İşlemeyi elden geldiği kadar çabuk bitirip işi verene götürmeli. Alacağı 25 kapikle de biraz çay, biraz da tütün almalıydı. Kapının arkasından ''Girebilir miyim?'' diye bir ses işitildi. İçeriye ressam Fetisov girdi. Kloçkov'a döndü, alnı üzerine dökülen saçları arasından vahşice bakarak ''Sizden bir ricam var.'' dedi. ''Lütfen de güzel bayanınızı bana birkaç saat içinde ödünç verin. Biraz resim yapıyorum da model olmadan iş yürümüyor.'' Kloçkov ''Hay hay.'' dedi. ''Haydi Anuta, git.'' Anuta, ''Orada ne işim var benim?'' diye cevap verdi. ''Hadi sus, seni bir sanat işi için istiyor. Ivır zıvır bir şey için istemiyor ki. Elinden geliyorsa insan başkalarına yardım etmeli, öyle değil mi?'' Anuta hazırlanmaya başladı. Kloçkov, ''Peki ne üzerinde çalışıyorsunuz?'' diye sordu. ''Fizik, güzel bir konu ama bir türlü yürümüyor. Ayrı ayrı modeller üzerinde çalışmak lazım. Dün ayakları mavi bir model gelmişti. Neye ayakların mavi?'' diye sordum. ''Çorapların boyası çıkıyor da ondan.'' dedi. ''Siz de hep ezberliyorsunuz ha. Ne mutlu size. Sabırlı adamsınız ve selam.'' ''Tıp öyle bir nesne ki ezberlemeden olmuyor.'' ''Affedin Kloçkov ama bir domuz gibi yaşıyorsunuz. Bu ne biçim hayat canım böyle?'' ''Ne demek istiyorsunuz?
Başka türlü yaşanamaz ki. Babamdan ayda 12 ruble geliyor. Bu parayla da iyi yaşamak kolay değil.
Ressam tiksine tiksine yüzünü buruşturuyor. Evet öyle ama gene de iyi yaşanabilir. Kültürlü bir insan mutlaka bir estet olmalıdır, öyle değil mi?
Burasıysa maazallah. Yatak yapılmamış, ortalıkta çer çöp, bulaşık suyu, dünkü yemekler hala tabaklarda. Huuu!
Kloçkov sıkılarak doğru dedi ama Anyuta'nın bugün ortalığı toplamaya vakti olmadı. Bütün gün çalıştı. Ressamla Anyuta çıktıktan sonra Kloçkov kanepeye uzandı. Sonra da oracıkta uyuyakaldı. Bir saat sonra uyandı, kafasını yumruklarına dayayarak derin derin düşünmeye başladı. Ressam, kültürlü bir adam mutlaka estet olmalı demişti ya, onun bu sözü aklına geldi. Oturduğu oda kendisine gerçekten berbat, iğrenç göründü. Sanki zeka gözüyle geleceği görüyordu. Hastalarını çalışma odasında kabul edecek, çayını karısıyla, namuslu bir kadınla birlikte geniş yemek odasında içecekti. Şimdi bulaşık suyuyla dolu, içinde çer çöp yüzen tas ona pek iğrenç göründü. Anyuta da ona çirkin, bayağı dağınık, zavallı geliyordu. Ondan hemen ne pahasına olursa olsun hiç gecikmeden ayrılmaya karar verdi. Anyuta ressamdan dönüp paltosunu çıkarınca Kloçkov ayağa kalktı, ciddi ciddi ''Dinle dostum'' dedi. ''Otur da dinle beni. Ayrılmamız gerekiyor. Kısacası seninle daha fazla oturmak istemiyorum.''
Anyuta ressamdan bitkin, yorgun dönmüştü. Yüzü uzun zaman modellik etmekten sanki uzamış, zayıflamış, çenesi daha sivri olmuştu. Talebenin sözlerine hiç karşılık vermedi. Yalnız biraz dudakları titredi. Talebe devam etti.
Biliyorsun er ya da geç ayrılmamız gerekiyordu zaten. Sen iyi bir insansın. Budala da değilsin.
Bunu anlayacaksındır. Anyuta tekrar paltosunu giydi, işlediği gömleği sessizce kağıda sardı. İğneyi, ipliği topladı, pencere kenarında içinden 4 tane şeker parçası olan kağıdı aldı, masaya kitabın yanına koydu. Zayıf bir sesle, ''Bu sizin şekeriniz'' dedi. Gözyaşlarını gizlemek için yüzünü çevirdi. Kloçkov, ''Niye ağlıyorsun?'' dedi. Sıkılarak odada gezinmeye başladı. ''Tuhaf kadınsın ve selam. Kendin de biliyorsun ki ayrılmamız lazım. Ölünceye kadar bir arada kalacak değiliz ya.''
Anyuta artık öteberisini toplamıştı. Allah'a ısmarladık demek için kendisine döndüğü zaman talebe merhamete geldi.
Bir hafta daha mı kalsa acaba diye düşündü. Varsın kalsın, bir hafta sonra git derim.
Kendi zaafına kızarak sert sert Anyuta'ya bağırdı.
Ne duruyorsun öyle, gidersen git. İstemezsen paltonu çıkar kal.
Kal diyorum. Anyuta sessizce paltosunu çıkardı. Sonra yine sessizce burnunu sildi, göğüs geçirdi. Gene sessizce her zamanki yerine pencerenin önündeki taburesine doğru yollandı. Tıbbiyeli kitabını eline aldı, yine bir yandan öbür yana gidip gelmeye sağ ciğerin 3 bölümü vardır diye ezberlemeye başladı. En üst bölüm göğsün ön kısmında 4., 5. kaburga kemiklerine kadar dayanır. Koridorda biri var gücüyle
''Grigori, semaveri getir!''
diye bağırıyordu.